5x5'in yeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmet Can Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Abi ne haber, nasılsın?
Çok coşkulu girdim.
Çok coşkulu girdim. Özledim çünkü podcast'ı.
Ben iyiyim. Keyifler yerinde. Antrenmanları yapmaya devam. Birazcık halter, birazcık jimnastik. Bolca da kürek. 5 gün şu an kürek yapmaya başladım. Evet. Koçlarımdan Bahadır'ın bir programı var. O da bir CrossFit koçundan almış. Beraber yapıyoruz. İyi motive oldum. Zevkli geçiyor şu an. Ağrısız yok. Senin nasıl?
Ya benim de aslında bugüne, yani düne kadar pek ağrım yoktu. Ama işte biraz biliyorsun, sana bahsettim off the record, işte çalışma şeyimin artması falan, saat süremin artması biraz yordu beni. Ama belim çok iyiye gidiyor. Yani özellikle çoğu gün ağrım olmuyor. Antrenmanda da ağrım olmuyor. Hatta şimdi podcast'ten sonra yine bir squat deadlift yapacağım. O yüzden keyfim yerinde. Kendimi çok sağlıklı hissediyorum.
Çok çektin.
Çok çektik. Aşilim hala böyle arada bir ağrıyor yani. Böyle çok ayakta durmaya bağlı olarak, ama ona da alıştığım için yani benim için şey, bir problemi yok. Yani çok olumsuz etkilemiyor.
Sanırım bir türlü eski haline gelmiyor. Bazen yüklenince oradaki tendonlar, özellikle diz tendonu, böyle biraz fazla yüklenince ben buradayım diyor.
Evet.
Yani artık orada gerçekten hasar mı var, yoksa böyle beynimiz orada acı olduğuna dair bir sinyal mi gönderiyor engellemek için, bilmiyorum. Çünkü çok tartışmalar var son yıllarda. Ama bir şey hissediyoruz orada kısaca.
Yani ben hani şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum. Hani iyileşmesi daha uzun sürüyor. Belki de. Olabilir. Daha sağlıklı bir tendona göre. Daha sakatlanmamış bir tendona göre. Evet, bugün seni şu an önünde... IMDb puanların açık ilk önce.
Evet, bunlardan önce bahsederiz diye açtım. Son izlediğimiz filmler. Bir tane Türk yapımı var aslında. Beğenmiştim. 10 üzerinden 7 verdim ki benim için çok yüksek bir puandır. Nuh Tepesi. Evet. Ali Atay oynuyor. Haluk Bilgiler oynuyor. Seviyorsanız güzel. Böyle biraz inançlarla ilgili. Dogmalarla ilgili. Zevkli bir film. Sonra bayağıdır böyle kenarda duran, izlemediğim platformu izledim. Çok ünlü bir İspanyol filmi Netflix'te var. Geçen senelerde popüler olmuştu.
Evet. Koydik
çıktı. Onu da sevdim. Yani o da güzeldi ya. Yani sonra bir de tabii Netflix yapımlarının büyük bir çoğunluğunu beğenmiyorum ben. Benim zevkime göre olmuyor. Beğendiğim bir yapım çıkmıştı aslında orada. Bir tanesi de The White Tiger. Beyaz Kaplan diye çevirmiş olabilirler bunu. Hindistan'da geçiyor. Hindistan'da biliyorsunuz böyle çok kast sistemi var. Toplumlar arası, toplumdaki sınıflar arası farklar çok büyük. Soylular soylu, işçiler daha alt kesimdekiler böyle şey kalıyor, fakir kalıyorlar. Biraz onlara değinen bir film aslında. Onu da beğenmiştim, onu da tavsiye ederim. Başka, sen neler izledin son zamanlarda?
Ben en son Jackie Brown'u izledim Tarantino'dan. İzlemedin sana.
Bu eski bir film mi?
Eski bir film.
Ben onu izledim. Bakalım kaç var. Ne diyorsun?
Ya bence güzel bir filmdi. Hani bana birazcık böyle çok ucundan Usual Suspects'i andırdı. Böyle özellikle Samuel L. Jackson'ın, hani uzun süredir şey, eski bir filmini izlememiştim. Eski Samuel L. Jackson'ı izleyince ya iyi oyuncu olduğunu fark ettim. Çünkü hani şu an artık böyle Samuel L. Jackson sadece şey durumunda ya, böyle "Motherfucker! How to do this you motherfucker!" falan. Sadece böyle konuşuyor ve böyle saçma sapan rollere girip sadece kendini oynuyor ya. Çok böyle soğumuştum. Böyle özellikle bu Hitman's Bodyguard falan bir saatini izlemiştim. Kardeşimle beraber. O istedi diye. Yani çok böyle iğrenmiştim. Ama Jackie Brown güzel bir film.
Bunda bir kaçakçılık gibi bir şey
kaçakçılık var. Kaçakçılık. Silah kaçakçısı Samuel L. Jackson'ın karakteri. Ve hani böyle çok iyi bir silah kaçakçısı değil. Ama böyle kendini çok övüyor. Ve hani böyle Robert De Niro var, bunun arkadaşı hapisten çıkmış. Robert De Niro da böyle çok saçma ama komik, böyle güzel bir rolde oynuyor.
Çok arızalı bir adam.
Çok arızalı bir adam yani, böyle hani sinirlendiği için birini falan vurabilecek bir tip durduk yere. O yüzden hani böyle o kendi ikisinin arasındaki ilişki çok komik. Ki hani başroldeki Jackie Brown karakteri kendisi bir hostes ve daha önce böyle kaçakçılıktan yakalandığı için bütün imajı zedelenmiş ve hiçbir iyi bir havayolu şirketiyle çalışamıyor. Yani sektörde en dipte, para kazanamıyor. Yani yıllık 16 bin dolar falan kazanıyormuş. O yüzden kaçakçılığa devam eden bir hostesi anlatıyor. Bence keyifli bir filmdi. Tavsiye ederim. Ben beğendim. Bir de Jarhead'i izledim. Jake Gyllenhaal'ın oynadığı.
Evet.
O Gyllenhaal sanırım değil mi? Eskiden Gleenegal diyorduk ama.
Gleenegal. Bilmiyorum, kendisinden duymak lazım. Aslında ben de bunu yani orta vermiştim sanırım buna. Bakıyorum şu an bunu 7 vermişim, beğenmişim ben bunu.
Ben de beğendim çünkü hani Amerika'nın Körfez Savaşı'ndaki halini gerçekten yani objektif bir şekilde anlatmaya çalışmış. O benim çok hoşuma gitti. Yani özellikle işte bu Jake Gyllenhaal'ın karakteri böyle sürekli işte ne yapıyoruz? İşte gittik buraya, hava çok sıcak. İlk önce antrenman yap, sonra su iç. Sonra işte mastürbasyon yap, sonra biraz daha su iç, sonra bir daha mastürbasyon yap falan. Hani. Ve oraya askerleri götürüyorlar. Askerler sanırım işte ne kadar, yaklaşık 2 yıl falan orada bekliyor ilk giden bölük. İşte devamlı olarak asker takviye etmeye devam ediyorlar. Ve yani askerlerin çok savaşmıyor bile. Yani Eitenler geliyor. Eitenler de çok meşhur bir taarruz uçağıdır. Eiten C sanırım. Havadan bombalıyor ve işi bitiriyor. Adamlar şey bile yapamıyor yani. Çatışmaya girmeyi bırak, bir tane mermi bile ateşleyemiyorlar. Orada askerlerin psikolojisine çok iyi değinmiş. Benim çok hoşuma gitti. Hani biraz şeyden dolayı korkmuştum ilk başta. Acaba çok böyle klasik bir savaş filmi, işte Amerikan propagandası falan yapan bir filmi falan değil, ama alakası yok. Gayet güzel bir yandan Körfez Savaşı'nı ele almış. Bir askerin gözünden bunu da tavsiye ediyorum.
Güzel.
Böyle biraz şeyimiz oluştu sanırım ya. Böyle film kritiği yapma şeyi oluştu bizde.
Olabilir.
İlk başlarda böyle konuşmaya çalışıyorduk ve konuşamıyorduk ya, saçma sapan.
Kendime hani böyle fitness konusundaki kadar güvenmiyorum burada.
Ben de o kadar güvenmiyorum.
Ama, ama seviyorum.
Bak ben bile o kadar güvenmiyorum. Mesela garip bir şey. Bir de ben hani biraz da sektörün içindeyim, evet. Ya. Bu çünkü zor bir şey film kritiği yapmak bence. Ha böyle kaliteli film kritiği yap. Neyse, konuşursan çok iyi film falan hani böyle.
Bu fitness de artık böyle teknoloji de geliştiği için, bilim ilerlediği için her şeyi böyle çalışmalarla deniyorlar, görüyorlar, evet. Sonuç alabiliyorsun. Ama bu filmlerde, sinemada biraz daha farklı. Evet. Burada yaptığın bir çalışma yok senin. Biraz yorumuna bağlı gibi.
Evet, yoruma bağlı ama işte hani yorumun kalitesi önemli zaten. Biz de birazcık bu işi öğrenmeye başladık gibi geliyor bana.
Güzel.
Denedikçe.
Güzel.
O zaman konuya girelim mi? Film maratonumuz bittiğine göre.
Evet, girelim.
Konumuz?
Sürekli tartışılan bir şey. Squat dizlere zararlı mıdır?
Evet.
Bunun aslında biraz tarihinden başlayacağız. Bugüne kadar geleceğiz. Tabii günümüzde spor bilimi daha da geliştiği için gerçekleri ya da en azından daha az yanlış olan şeyleri bulabiliyoruz. Ama hala böyle ortada olan mitler var. Onları biraz çözmeye çalışacağız. Şimdi 1921 yılına gidiyoruz. Strength diye bir dergi varmış. Alan Calvert burada ilk kez squatting kelimesini kullanmış. Yani squat yapma kelimesini kullanmış. Hatta yani bu kadar nadir kullanılıyormuş ki bunu tırnak için almış kelimeyi. Eskiden pek kullanılmıyormuş. Dilin böyle nereden geldiğine dair tarihine bakmadım ama 1921'den gelen egzersiz olarak squat burada kullanılmış. Bunu buldum. Bir başka sayıda da yine aynı dergide Henry Steinborn, ki Milo takma adıyla tanınır. Böyle kuvvetin atalarından olarak bilinir.
Bu kitap Squat University'nin kitabı, Milo var ya, oradan geliyor.
Evet, aynen. Evet. Ya daha doğrusu onun şuradan geliyor. Galiba antik Yunan'da bir tane ineğin yavrusuna bir şey deniyor. Ne deniyor?
Buza.
Buza. Çocuğa bir tane buzağı vermişler. Her gün onu bir tepeye taşımış. Evet. Çocuğun adı Milo'ymuş.
Evet.
Buzağı büyüyünce daha da işte kuvvetlenmiş, kaslanmış. Evet, böyle progres etmiş. Büyük ihtimalle ondan geliyor.
Anladım,
tam
baktım
ama.
Hatırladım.
Ya buna da ama öyle bir şey ondan büyük ihtimalle almışlardır diye düşünüyorum. Bu adam bir başka sayıda ortaya çıkmış ve 6 kez derin diz bükme hareketini önermiş. Ve fotoğrafları varmış. Her tekrarda o kadar derine inmiş ki adeta topuklarına oturmuş. Sonra 1930'lara 40'lara geçiyoruz. Sigmund Klein diye bir abimiz varmış. New York Gym ve Bob Hoffman'ın York Barber salonlarında, bu ikisinin salonlarında popülerleşmeye başlamış bunlar. Buradan dergilere yayılmış. 1950'lerde squat kuvvet programlarının önemli bir parçası haline gelmiş. Efsane, bu squat dizlere zararlı efsane başka bir Klein tarafından, akrabalığı yok, büyük ölçüde Dr. Carl Klein tarafından oluşturulmuş. Bu adam 1933'te Buz Ekeği oynarken dizini sakatlamış. 12 yıl sonra sakatladığı kıkırdak dizinden çıkarılmış. Tüm ameliyatı adam aynayla izlemiş. Zaten kendisi bir doktor. Buradan bakmış yani. Sonra düşünmüş ki derin diz bükme egzersizinin zıplamalı squatların, yüklü squatların orta ve çapraz diz bağlarını çok fazla esnettiği ve esnek bıraktığını, böylece dizin stabilitesini azalttığını düşünmüş. Sonra Texas Üniversitesi'nde rehabilitasyon egzersizleri ve diz sakatlıkları konusunda çalışmalar yapmaya başlamış. Bunları makalelerde, kitaplarda, konferanslarda sunmuş. Yaptığı çalışmaların en ünlüsü 1959 Pan Amerikan oyunlarında, bu bir spor müsabakasıdır, olimpiyatlardan gibi Kuzey Amerika ve Güney Amerika birbiriyle yarışıyor gibi düşünün. 128 tane halterci incelemiş burada. Bu sporcuları 386 kontrol deneyiyle, yani hayatında hiç halter ya da derin squat yapmamış kişilerle kıyaslamış. Stabiliteyi ölçmek için kendi yaptığı alüminyum cihazla dizilene kadar içeri ve dışarı hareket olduğuna bakmış. Kontrol grubuna kıyasla haltercilerin sol dizlerinde %16, sağ dizlerinde ise %25 ön çapraz bağ instabilitesi olduğu yorumunu yapmış. Ayrıca kontrol grubunun %44'ünde bağ instabilitesi bulunamamış. Derin squat'tan diz bağlarının yapısına zarar verdiği sonucuna varmış. Tavsiyesi yarımdan daha derin squat yapılmaması yönünde olmuş. Ama çalışmanın bazı kusurları var. Ne bunlar? Deneklerin hangisinin halterci, hangisinin denek olduğunu test esnasında biliyor adam, görüyor. Bu da bağlardaki diz hareketi konusunda taraflı karar verebileceği kanısını ortaya koymuş. Dizlerin hareketlerinin ölçülmesi araştırmacı dizlere kuvvet uygularken ölçülmüş. Yani adam böyle kendi eliyle hareket ettiriyormuş, oradan ölçüyormuş. Yani araştırmacı her seferinde muhtemelen farklı kuvvet uyguladı. Böyle bir sabit bir kuvvet uygulamadı.
Anladım.
Yani elle yapıyorsun, çok zor sonuçta.
Evet.
Adam şey olabilir, haltercileri belki böyle biraz daha kuvvet uygulamıştır, farkında olmadan.
Olabilir.
Farkında olma. Adam da burada büyük ihtimalle doğruya ulaşmaya çalışıyor. Ama farkında olmadan teknolojik sebeplerden dolayı böyle bir sonucu varmış olabilir. Sonra Sports Illustrated dergisi var. Hala yayınlanır, çok ünlüdür. Mart 1962 sayısında Klein'in bulgularını yayınlamış. Teorisi Physical Power Magazine ve Wider'ın Mr. America dergilerinde de destek bulmuş. Vücut geliştirme odaklı dergiler bunlar. Akademik çalışmalar hakkında çok bilgisi olmayan insanlar da bu basınları ciddiye almış. Yani bunlar akademik çalışmalarda aslında böyle çok basılmamış. Çünkü bunları basılınca o yapan kişinin akranları bu çalışmayı böyle kontrol ediyor. Bunda bir eksiklikler var mı gibilerinde tekrar test yapabiliyorlar. Hani ne kadar doğru bu sonuçlar diye. Böyle bu dergilerde çıkınca insanlar ciddiye almış. Düşünsene şimdi Muscle Fitness dergisinde çıkıyor böyle bir şey. Yani insanlar haliyle inanıyor çünkü
Evet.
saygı duyuyorlar. Bilimsel makalelerden ziyade bunlara saygı duyuyorlar. Bilimsel makalenin içine dalınca yani şey çok çok derin, çok ayrıntılı olduğu için insan kafası karışabilir.
Evet.
Normal, gayet normal bunlar. Bu adamın teorisi şöyle. Derin squatlar diz bağlarını esnetiyor ve diz stabilitesini azaltıyor. Sakatlık riskini arttırıyor. Sonra bu adamdan sonra American Medical Association, Amerikan Tıp Birliği olarak çevirdim. Derin squatlardan kaçınılmasını önermiş. Sonra ABD özel birliklerinden vardır. Filmlerde, oyunlarda bilenler vardır. Marine Corps'lar.
Evet.
İkinci Dünya Savaşı'nda çok ünlüdürler. Şimdi de
Marine
vardır
Corps
herhalde.
işte Jarhead filminde
Evet
ileride
evet. Aynen.
Marine'di.
Aynen. Onlar böyle, onların bir sürü özel timleri var. Bu da onlardan bir tanesi. Fiziksel kondisyon programından squat jumper hareketini çıkarmış. Squat'a inip zıplıyorlar.
Evet.
Bunu çıkarmış zararlıdır diye. Sonra New York okullarında beden eğitimi derslerinde tam squat yapılması yasaklanmış. Evet, yani bu kadar etkili. Ya eldeki verilere göre hareket ediyor adamlar yani. Ben bir yere kadar anlıyorum aslında bunu. Ama Doktor Klein'e karşı çıkanlar olmadı da değil. Mayıs 1964'te Doktor John Pulskamp diye bir kişi Doktor Klein'in yanıldığını ve sakatlık korkusundan dolayı squatlardan kaçınılmaması gerektiğini söylemiş. Tabi bu anekdotal bir veri. Tam çalışmayı bulamadım. Biraz anekdotal konuşmuş sanırım. Tabi ilerleyen yıllarda bunu bu tezi çürüten çalışmalar çıkıyor. Birazdan geleceğiz. Yine biraz böyle sporcu, daha doğrusu fizik geliştirmeye uğraşan kişi tarafından birkaç kişiden sözleri var. John Grimek diye bir kişi var. O da çok ünlüdür eski topraklardan. Stand and Health ve Muscular Development dergilerini konuşmuş ve birçok tarafından desteklenmiş. Eski toprak Paul Anderson da Muscular Development dergisine yine konuşmuş. Bulgulara karşı demiş ki doğru bir şekilde aşamalandırıldığında ve yapıldığında tam squatların yararlı bir hareket olduğu kanıtlanmıştır.
Evet.
Ama tabii bunlar anekdotal bilgiler. Bunlar daha çok kuvvet kısmında ya da fizik geliştirmeye uğraşan kişiler. Şimdi buradan bu kısmı özellikle Squat Üniversitesi'den aldım ve çevirdim. Güzel bir yazı yazmış 2016'da. Zaten şu anda hala adamın görüşleri şimdikiyle paralel. Aynı gibi diyebiliriz. Şu an bulunan bulgular da bu görüşlerle paralel gidiyor. Burada squatta dize binen kuvvetleri incelemiş. Squat yaparken dizimiz iki farklı kuvvete maruz kalıyormuş. Biri kaydırıcı, shear kuvvet diye geçiyor. Böyle iki tane üst üste levha koyun, birbirlerine ters yönde hareket ediyorlar.
Evet.
Bunu düşünün. Ve sıkıştırıcı kuvvet, yani kompresif kuvvet demiş. Kaydırıcı kuvvet, dizdeki kemiklerin femur ve tibia, yani üst bacağımızdaki kemik ve alt bacağımızdaki kemik, birbirine üzeri geçmek için ters yönde uyguladığı kuvvetle kaydırıcı kuvvet oluşuyormuş.
Evet.
Bu kuvvet çok fazla olursa diz iç bağlarına zararlı olabilirmiş. Bunun özellikle ön ve arka çapraz bağlara zararlı olabileceği düşünülüyor. Bu bağlar ne yapıyor? Dizin beraber durmasına, birlikte durmasına destek oluyor ve aşırı ileri ve geri gitmesini engelliyor. Bu bağların görevi bu. Sonra sıkıştırıcı kuvvete geçiyor. İki vücut parçasının birbiri üzerindeki, yani üst üste bindiriyorsun, birbirlerine kuvvet uyguluyorlar. Böyle oluşan kuvvet. Dizde bu kuvvete maruz kalabilecek iki tane alan varmış. Birincisi menisküs, tibia ve femur. Tibia ve femur arkasındaki stresi absorbe ediyor bu menisküs. Sonra da diz kapağının arkası ve femuru var. Bu da ikinci kısım. Diz büküldükçe patella, yani diz kapağı femurla temasa geçiyor. Üst bacak kemiğiyle temasa geçiyor. Ve derinlik arttıkça bu temas artıyor. Böylece bunlar sürttükçe dize zarar verebileceği düşünülüyormuş. Teoride tamam, sıkıntı yok. Sonra böyle vücut mekaniklerine bakıyorlar, ölçüyorlar. Ve bu iki kuvvetin aslında squat yaparken birbirine ters olantılı gittiğini görüyorlar. Yani squat'a derine indikçe bu sıkıştırıcı kuvvet artıyor, kaydırıcı kuvvet ise düşüyor. Yani aslında böyle beraber hareket etmiyorlar aslında squat'ta. Bir kuvvet artıyor, öteki kuvvet düşüyor. Ama bu zaten bu kuvvetlerin binmesinin teorik yönü. Bunların bulgularını çalışma kısımlarına gideceğiz. Bağlara ne kadar zarar vermiş, vermiş mi diye. Ön çapraz bağ, ya ACL, yani anterior cruciate ligament diye geçiyor. Dizdeki en bilinen bağlardan biri işte. Ön çaprazlarını yırttı, kariyeri bitti vesaire evet. Vesaire. ve aslında squat'ta ön çapraz üzerindeki en büyük baskı 4 inçlik squat'ta oluyormuş. Bu da yani 15-30 derece squat, çeyrek squat der misin buna bilmiyorum. O civarlarda en yüksek yük biniyormuş buna.
Evet.
Ve derinlik arttıkça ön çapraz bağ üzerindeki yük azalıyormuş.
Evet.
Squat'ta da zaten yani tüm topladığında bir vücuda ön çaprazı binen en ağır yük de aslında bu bağın max kuvvetinin %25'i civarındaymış. Yani ön çaprazını squat yaparak yırtman imkansız gibi bir şey. Çok zor. Diğer bir bağ geçiyoruz. Arka çapraz bağ. Squat'ta en fazla yük yarım paralel arası squat'ta biniyormuş buraya. Yani 90 derece civarı. 90 derece burada deyince şu dizinizin 90 derece yaptığını düşünün.
Evet.
Üst bacakla alt bacağın bölümünde 90 derece yaptığını düşünün. Yani yarım paralel squat arası bir şeye denk geliyor bu. Öyle 90 deyince direkt böyle kalçan aşağıda olduğu squat aklınıza getirmeyin.
Evet.
ACL gibi, yani ön çapraz bağ gibi squat yaparken binen toplam yük de aslında çok azmış burada. Yani saptanan en yüksek yük bağın kaldırabileceğinin %50'si civarındaymış. Yani burada da arka çaprazı da burada yırtmak çok zor squat yaparken. Yani burada bunları topladığımızda görülüyor ki bağlara binen stres hakkındaki veriler toplandığında aslında derin squatların daha güvenli olduğunu görüyoruz burada.
Evet.
Bağlar konusunda derin squatlar biraz daha güvenli. Sonra diz stabilitesi konusuna geliyoruz. Yani Dr. Klein'in çalışmalarını araştırmacılar sonradan bakmışlar akranları. Aletlerinin bir kopyasını kullanmışlar. Ondan çok farklı sonuçlara varmışlar aslında. Derin squat yapan sporcuların diz bağlarının derin squat yapmayanlara kıyasla daha gevşek olmadığını bulmuşlar. Sonra 86'da bir tane çalışma var. Powerlifter'lar, basketbolcular, koşuculara 1 saat kendi sporlarının antrenmanları yaptırmışlar. Sonra sporcuların antrenman sonrasındaki diz stabiliteden ölçmüşler. Daha teknolojik aletlerle haliyle. En stabil powerlifter'lar çıkmış.
Evet.
Yani aslında squat yapınca stabil artıyor. Sonra 89'da da bir çalışma var. Hiç squat yapmamış olanların diz bağlarının haltercilerin ve powerlifter'lardan daha gevşek olduğu görülmüş. Yani diz stabilitesini arttırmak istiyorsan, sağlamlığını arttırmak istiyorsan squat yapmak güzel bir
evet.
opsiyon. Yani yapsan daha iyi olur aslında. Ama teorik olarak az önce bahsettiğimiz bir sıkıştırıcı kuvvet vardı. Diyorlar ki bu sıkıştırıcı kuvvet teorik olarak en büyük zarara verebilir. Bu teoriye göre menisküs ve diz kapağının arkasındaki kıkırdak sıkıştırıcı kuvvet sakatlık riskini arttırabilir. Bunlar sürtebilir. Burada sıkıntı çıkabilir, ağrıyabilir. Fakat bu bulgular sebep sonuç ilişkisini göstermemiş. Elit haltercilerin ve powerlifterların dizleri derin squatta vücut ağırlıklarının 6 katına kadar yük kaldırmış ve kıkırdakları aslında daha sağlanmış.
Evet.
Ben de zamanında diz sakatlığı yaşamıştım. Böyle ünlü diz doktorlarına gitmiştim. Benim tendonumdaymış problem. Sonradan anladım da bana problemimin bu femurun patelaya sürtmesinden dolayı olduğunu söylemişti. Bilmiyorum niye böyle bir sonucu vardı. Belki de böyle çok halterci gördü. Öyle bir kanısı vardı. Genel kanısı vardı. Bu o çok işte orayı çok aşındırmış. Ondan ağrın oluyor. Derin squat yapma bundan sonra. Squat falan yapma demişti. Yarım squattan fazla. Sonra öğrendim ki onunla alakalı değilmiş. Tendondaymış problem.
Patelada.
Onu da evet. Masör arkadaşım Hakan Höbek. Onunla da çok eskiden bölüm yapmıştık. Onunla aslında bulmuştuk. Tendonumda olduğunu düşünmüştük problemin. Ve gerçekten de tendon sakatlığı gibi iyileşmişti.
Evet. Yükleyerek.
Evet. Aynen öyle.
Peki şey sen bir operasyon geçirmiş miydin o dizin için?
Dizden geçirmedim ha, ama tamam. Bana çok çektirmişti. Bir buçuk sene çektirmişti.
Anladım.
Ya ben de onu çok kaşımıştım aslında. Biraz erken yüklenmiştim.
Anladım.
Kaşımıştım. Yükleme o yüzden önemli. Peki buradan tendon var. Buna da ufak değinelim. Tendon sorunu olanlar ne yapmalı? Yani derinlik arttıkça çünkü bu pateler tendona binen yük artıyor, ağrı yapabiliyor. Ne yapılabilir? Bu yüzden hani derinlik arttıkça yani yük artıyor, ağrı artabilir. Hani rehabilitasyon yaparken daha az derinlik kullanılıp derinliği zamanla arttırmak iyi olabilir. Tendonlar da bağlarda kıkırdaklar da aslında iyileşme hızları birbirinden farklı olsa
çok
da
farklı.
Strese doğru adapte oluyorlar aslında. Gerçekten de ben diğer sakatlıklarımda da bunu gördüm. İlk önce böyle biraz herhangi bir sakatlıksa belki bir gün, bir hafta oraya dokunmamanız gerekebiliyor. Ondan sonra yavaş yavaş yüklenince sanırım oradaki ağrı reseptörleri biraz daha körleşiyor. Galiba hasar biraz düşüyor. Oraya kan dolaşımı artıyor. İyileşmesi hızlanıyor. Yani orayı tekrar iyileştirmek için biraz kullanmak gerekiyor. Ama çok yavaş.
Evet.
Yükünü, hacmini, yoğunluğunu iyi ayarlayarak yapmak gerekiyor bunu aslında. Sen ne diyorsun bu konuda?
Ya en son dediğin şeyi hani PJF'in podcastinde de hani bu sakatlıklar konusunda özellikle diz sakatlığına değindiği bir bölüme vardı işte. Bölümün adı da Michael Jordan'ın da Jumper Knee mi var?
Hatırlıyorum onu.
Hani kariyerini böyle mi devam etmiş tarzında kariyerinin sonlarına doğru. İşte oradan açıkladığı şey yani diz sakatlığı veya herhangi bir sakatlıkta zaten hiçbir şey yapmamak yapabileceğin en kötü şey. Çünkü sen tamam dinlendin, iyileştiğini düşünüyorsun ama antrenmanlara geri döndüğünde, maç temposuna geri döndüğünde tekrar sakatlanacaksın. Hani bu son dediğine oradan ben de katılıyorum. Kesinlikle güçlendi, strese maruz bırakmak, yüklemek çok önemli sakatlık iyileşmesinde. Ki ben de patella tendonunda bir sakatlık yaşamıştım biliyorsun.
Hatırlıyorum.
Onu da işte pause squatlarla çözmüştüm. Şu an yani patelamda bir sıkıntı yok. Hala şu an squat yapamasam da Bulgarian split squat yapmaya devam ediyorum. Ağır squatlar işte olarak. O yönden sana katılıyorum. Yani ve hani önerebileceğim şey bunu sanırım daha önce söylemiştik. Yani çok tekrarlıyoruz ama hani futbolcu da basketbolcu da yani herhangi bir sağ sporcusu da yani kesinlikle squat yapmalı, bu yüzden yapmalı. İşte diz stabilitesini arttırmak için, işte diz sağlığı için ve performansı için.
Bence de yapmalı. Ama bunu sadece squat deyince biz böyle back squat, low bar,
aynen
high bar
öyle.
Onlara direkt
çok fazla şey var.
Yani çok fazla varyasyon var. Yani ben mesela çok eskiden 6-7 sene önce bana sorsanız yok başka squat yapmayacaksın, aynen, back squat yapacaksın, başka kral squat yoktu. O şekilde bakıyordum. Sonra araştırmaları okuyunca, insanların fikirlerini okudukça yanıldığımı fark ettim. Çok fazla squat tipi var.
Evet.
Sporuna göre belki de zaman zaman yarım squatta, çeyrek squatta,
box squatta.
Evet, bunlar da kullanılabilir.
Kullanılabilir.
Yani oradaki alt vücudu kuvvetlendirmek için çok iyi bir egzersiz bu. Split squatlar. Yani tabii çok fazla tür squat var. Vücudun izin verdiği sürece ağrın azalıyorsa böyle yaptıkça, sen yükledikçe ağrın azalıyorsa, performansın artıyorsa bence yapmaya devam etmesin. Özellikle alt vücudu içeren sporlarda.
Evet. Ya sadece hani dediğin işte spor özelinde değil de yani hani sen araştırmada bahsettiğin hiç squat yapmayan bir insanla squat yapan insanın farkı zaten ortada yani sağlık açısından. Ya ileride çünkü hani diz sakatlıkları ne bileyim işte normal hayatına yansımaya başladığında belki onu anlıyor insanlar. Gençliğinde anlamıyor ama o yüzden hani herkesin squat yapması işte sürekli Squat University'nin paylaşımları gibi hani herkes squat yapmalı. Gerçekten öyle düşünüyorum yani.
Yani en azından böyle bir Hintlilerin sokakta oturduğu gibi bir
evet. Squat. Ne deniyordu o pozisyonun adına? Şangana falan böyle sallıyorum şu an.
Açıkçası bilmiyorum ama öyle yani bir şeydi. Onu da teyzem bana anlatıyordu böyle Hindistan'a Pakistan'a iş sebebiyle çok gidiyor. Otururken yaptıkları şeyleri çok tasvip etmiyorum sokakta. Yani. Neyse bahsetmiyor onlar ama yani çok rahat squat'a oturdu. Çok şaşırıyordu örneğin. Çok şaşırmış. Öyle anlatıyordu. Adamlar artık böyle alışmış. Ya büyük ihtimalle anatomileri de izin veriyor. Ama tabii küçükten beri öyle oturdukları için evet, vücutları da bu şekilde alışmış olabilir. Yani bir squat'a, bir derin squat'a inebilmeli insan. Derin evet, dediğim böyle
işte, herkes estiburesi yapamayabilir.
Evet evet aynen. Kalça böyle dizi böyle geçer gibi olsun. Paralel evet, gibi olsun. Bence çoğu insan yapabilir.
Yapabilir. Ya işte hani yine Squat University'nin paylaşımlarından tabii doğal olarak hani oradan örnek veriyoruz. Şu an hani hem piyasada senelerdir oran ve sürekli paylaşım yapmaya devam eden bir içerik üreticisi doktor. Hani her bebek...
Doktor yani physical therapist yani. Tıp doktoru.
Fizyoterapist evet.
Evet tamam.
İşte hani bebekler nasıl oturuyor squat'a? Şu an siz niye oturamıyorsunuz? İşte bebekken oturabiliyordunuz, şu an niye oturamıyorsunuz diye paylaşımları var işte. Tamamen şey yapmaktan hani o pozisyonu nasıl diyeyim işte yapmadığın için körelmekten dolayı kaynaklanıyor.
Evet ama yani o savı için yanlış onun. Şuradan yanlış. Evet, kafaları bebeklerin vücutlarına göre çok daha büyük.
Ha.
Uzuvlarından dolayı. İnsan ergenliğe geçtikçe femuru biraz daha fazla büyümeye başlıyor evet, kemikleri. Aslında ana sebebi o. O konuda yanılıyor yani biraz. Adam çok squat fetişisti bence. Direkt öyle bir şey
yapmak lazım. Zaten onu fark etmeyen yoktur yani.
Yani evet yani squat küçükten beri yaparsan büyük ihtimal vücudun alışır. Daha alışır, iyi yaparsın da hani bebek gibi oturmamın sebebi o değil yani büyük ihtimalle.
Olabilir. Yani. Bir de bebeklerin core kasları hakkında şeyler var. Bebeği kaldırıyor böyle öküz gibi. Bacakları havada o tip paylaşımları da var ya. Bebeklerin core kasları niye bu kadar güçlü falan. O zaman bu konu hakkında ekleyeceğim bir şey var mı?
Yok. Yok.
Yoksa NBA playoff'ları?
Evet. Ben hiç izlemedim. Böyle isimler üzerinden gideceğim. Sen bana anlatacaksın.
Tamam.
Şimdi sana şeyi soracağım. Ne olacak bu Brooklyn'in hali?
Brooklyn üzdü açıkçası. Hani Kyrie Irving kaçıncı maçta? Dördüncü maçta sakatlandı sanırım Bucks serisinde. Yani ayak bileği sakatlığı yaşadı. Daha önce yaşadığı bir sakatlık ve geri dönemedi. James Harden geri dönmüştü ama hani gerçekten çok kötü performans ortaya koydu. Ama yani Kevin Durant'e zaten herkesin böyle hayranlıkla izlemesinden dolayı da bir ayrı parantez açmak gerekiyor. Tek başına almaya çalıştı yani seriyi. Gerçekten tek başına almaya çalıştı. Yani biliyorsun maçta full oynuyor. Hani uzatmaya gidiyor 53 dakika oynuyor. Uzatmaya gitmiyor 48 dakika oynuyor. 48 dakika oynuyor, 49 sayı atıyor, triple double yapıyor. Yani her şeyi yaptı. Elinden gelen her şeyi yaptı ve son anda seriyi kazandırma şansı da vardı. Ama sana izlettiğim pozisyon hani çok zor bir şut. Üçlük atmak için yukarı doğru çıkıyor. Top alıyor, dönerken atıyor daha. Hani dönüp de atmıyor ve savunma gerçekten yakın bir savunma vardı orada. Ama işte ayağı 1 santimle üçlük çizgisinde olduğu için sayı yapıyor ama maçı uzatmaya götürüyor ve uzatmalarda Brooklyn kaybediyor. Gerçekten hani çok güzel bir seriydi. Uzun süredir izlediğim çok güzel bir seri oldu. Herkes de bu konu hakkında hemfikir. Bütün yorumlarda şeyler, yorumcular, insanlar internette çok zevkliydi ya seri. Gerçekten hani eski NBA'yi hatırlattı. Çok sert geçti yani maçlar. Giannis çok iyi performans ortaya koydu. Brook Lopez yine çok iyi bir performans ortaya koydu. Belki şeyi duymuşsundur, Chris Middleton. Özellikle sanırım 6. maçta gösterdiği performansla, ya 5 ya 6. maçta gösterdiği performansla yani Bucks'ı şeyin içinde tuttu. Rekabetin içinde tuttu. Zaten geri kalanını Giannis ve Brook Lopez halletti.
Yani diyorsun ki Durant'in ayağı bir numara küçük olsa geçmişlerdi Durant, değil mi?
Durant'in ayağı çok uzun.
Ya şöyle ilginç bir şey oldu. Ben Twitter'da bir sabah okudum. Durant çok iyi performans sergiledi. Evet. Oo dedim, tamam Mehmetcan sevinir şimdi. Sana dedim, oo dedim, Durant çok iyi oynamış dedim. Abi sorma, eğlendik ya yazdı. Şaşırdım ben de. Yani araştırmadan Brooklyn geçti sanıyorum ben. Evet. Durant çok iyi oynamış, sadece yazdı.
Belki dalga geçiyorsun sandım.
Yok ama gayet ciddiydim ben. Hadi yine sevinmiştir.
Burada öveceğim diye.
Ya yani bayağı şaşırdım ben. Yani öyle bir anlatıyordun ki sen bana, böyle Brooklyn 4-0 süpürecek bunları diyordum ben. 4-0 4-0 finallerde de 4-0 süpürecek bunları alacak. Ben öyle sanıyordum yani.
Ya olmamış. Şimdi ben bir tarafsız olamadım yani burada ilk anlattığında yani. Hı-hı. Onun farkındayım zaten. Çünkü hani biraz şeyim vardı. Dediğim gibi geçen bölümde de Kevin Durant'e duyduğum sempati şu an bambaşka. Adam aşil yırtığından geri döndü. Yani playoff'larda full oynuyor. Bir dakika bile bench'te oturmuyor. Ve harika performans gösteriyor. Hiç çekinmiyor. Her şeyi yapıyor. Yani onun kaybetmesi gerçekten hani izleyenler için de birazcık üzücü oldu. Çünkü dramatik bir durum. Sakatlıktan geliyorsun. Takım arkadaşların sakatlanıyor. Ve sen yine de her şeyi yapıyorsun. Maçı kazandırma şansın var. Bir santimle seriyi kaybediyorsun.
Böyle hikayeler güzel satıyor.
Çok, evet gerçekten.
Yani, ya bu da böyle güzel olacak yani. Her oynanan bir oyun, her oynanan bir pozisyon aslında böyle bir hikaye oluşturuyor.
Evet.
Bunun sonra böyle belgeselleri yapılıyor. Çok epik olursa.
Evet. Şimdi bir de seneye alırsa şampiyonluğu.
Yani güzel olacak.
Güzel olabilir.
Kaç? 34 yaşında falan olacak herhalde, evet. Durant. Öyle bir şey olacak. Phoenix Suns ne diyorsun?
Ya Phoenix Suns şaşırtıcı bir şekilde 2-0 yaptı seriyi. Maç işte bu geceydi. Bu gece oynandı. Sabaha karşı 4'te. Yani DeAndre Ayton muazzam bir performans ortaya koydu. O da 22 yaşında, 2-11 boyunda pivot. Yani çok iyi oynuyor ve şeyi attı. Game buzzer'ı yaptı Aliyup'la. Çok, o da çok yani sinematik, çok böyle nasıl diyeyim? Hani aşırı hype'ladı yani herkesi. Belki NBA'in paylaşımlarında görmüşsündür. Şöyle bir durum oldu maç sonunda. 101'e 100 skor, yanlış hatırlamıyorsam. Belki biraz yanlış hatırlıyor olabilirim. Paul George şeyi atıyor. 103 yapıyor skoru. Aynen 101'de kalıyor. Sonra iki tane faul hakkı kazanıyor şey. Paul George faul yapıyorlar. İki atışta kaçırıyor. Maçın bitmesine 10 saniye mi 8 saniye mi ne var? Çok garip bir şekilde üçlük kullanıyor. Üçlüğü atamıyor Phoenix Suns. Top dışarı çıkıyor Clippers'tan. Ve maçın bitimine 2 saniye falan var. Jay Crowder baseline'dan top oyuna sokuyor ve DeAndre Ayton smaçlıyor Aliyup'la. Maçı kazanıyor Phoenix Suns son saniyede. Yani süper bir game buzzer. Yani DeAndre Ayton sanırım 25 sayı 13 reboundla oynadı. Ve hani maçı o kadar istediğini gösterdi ki, takımını zaten şey oyundan düşmemesini sağlayan en büyük Ayton, en büyük faktör Ayton'dı. Çünkü Devin Booker birazcık kötü oynadı. Tabii çok böyle kötü bir performans sergilemedi ama bir önceki maçta 40 sayı attıktan sonra ve hani triple double yaptıktan sonra ona göre kötüydü, sönük kaldı. Takım arkadaşları da çok fazla destek veremedi ama campaign gerçekten iyi bir performans ortaya koydu. Zaten kariyer sayı rekorunu kırdı bir playoff'ta. 29 sayı yanlış hatırlamıyorsam. İkisi yani zaferin mimarı oldu. Galibiyetin mimarı oldu. Çok zevkli maçtı o da. Son saniye kalması. Ama Kawhi Leonard sakat.
O zaman bu seri için beklentin nedir? 4-1 Phoenix?
Vah, hiç öyle bir şey diyemem. Hiç belli olmaz bu saatten sonra yani konferans finallerinde. Yani Kawhi Leonard dönecek mi bilmiyorum. Durumu belli değil. Chris Paul da Phoenix için henüz dönemedi. Açıkçası şey kadar eğlenceli seyir zevki yüksek bir seri olmuyor tabii Bucks Nets gibi ama yine de çok zevkli bir seri. Bakalım yani bana göre finaller nasıl olur dersen ben Bucks ve Suns'ı izlemek isterim. Çünkü DeAndre Ayton, Yanis eşleşmesi veya Brook Lopez eşleşmesi çok keyifli olur.
Devin Booker'ı görmek istiyorum ben de.
Ya Booker'ı yanlış hatırlamıyorsam oyuncudan bir oyuncu şey yaptı savunurken yüzünü yırttı.
Devin Booker mı?
Devin Booker böyle kanlar içinde kaldı adam yani.
Kısmet.
Yani yüz tırnaklamak da yani böyle çok böyle saçma bir faul.
Ya ama herhalde görüş açısını kapatmaya çalışıyor değil mi?
Görüş açısı ya pislik yaptı ya. Hani
Yani.
bilerek yaptı. Çünkü Devin Booker böyle bir 5 dakika mı 6 dakika mı oynayamadı orada. Hani orada zaten şey yaptı. Clippers yetişti. Aslında şey akıllıca bir faul. Biraz oyun dışı bırakarak. Ama hani DeAndre Ayton ve Campaign iyi bir performans ortaya
Ya
koyup
şu
maç aldı.
Campaign eskiden böyle dandik bir oyuncuydu o mu?
Evet.
Yaşlı. Vay şaşırdım.
Guard.
Evet. Çok
Dandik bir
dalga
oyuncuydu.
geçilen bir tipti çünkü onu
Evet.
hatırlıyorum.
Evet. Öyle.
Vay iyi geliştirmiş kendini demek ki.
Geliştirmiş. Ya çok garip şu an. Hani böyle NBA'de hani herkes şampiyon olabilir. Yani şu an konferans finallerindeki dördünün de şampiyonluk şansı eşit. Şimdi Bucks'la Hawks oynayacak. O da senin sevdiğin bir takım. Atlanta
Atlanta Hawks.
Hawks.
Ya öyle çok sevmiyorum da tabii ben böyle biraz Yanis'i biraz seviyorum.
Young.
Booker'ı seviyorum. O senin dediğin final olursa güzel olur benim için.
Çok zevkli olur gibime
Aynen.
geliyor benim de. Bakalım. Şimdi ne olacak? Üçüncü maç Suns için Perşembe gecesi bizim için. Bakalım heyecanla bekliyorum. Daha Bucks'ın serisi de bugün başlıyor. Onu da heyecanla bekliyorum bakalım. İlk maçı alacak Bucks.
Skorlara, istatistiklere bakarım artık.
Tamam.
Tamam.
O zaman bu bölümü de burada bitirelim. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Instagram'dan yazıyorsunuz hani işte podcastleri severek takip ediyorum olsun. İşte konu fikirleriniz olsun onları yazmaya devam ettiğiniz için de ayrıca teşekkür ederiz. Hani onları notlarımın arasına ekliyorum zaten. İleride bu bölümlere de değineceğiz. Bugün de buradan Burak Küçük Hüseyinoğlu'na bir selam yollayalım.
Bir türlü alamadık.
Bir türlü ama bu sefer o ekti bizi. Sınavım var dedi. Tamam dedim o zaman almıyoruz seni. Oradan ona selam olsun. Siz de kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.